Herkese selam. Yeni bir canlı yayınla karşınızdayım. Bugün yine birbirinden önemli konularımız var. Konularımıza yavaş yavaş geçmeden önce yine her zamanki hatırlatmamı yapayım. Yayını beğenmeniz, paylaşmanız, yayını bütün platformlarda, sosyal medya platformlarında ve WhatsApp, Telegram gibi ortamlarda paylaşmanız çok önemli. YouTube üzerinden bana uygulanmaya çalışan algoritma engellemesini aşabilmemiz için. Ben bu arada yayını paylaşırken sizden de yayını sosyal medyadan hızla paylaşmanızı rica ediyorum. Ben de diğer taraftan kendi kanalım üzerinden, sosyal medya mecralarım üzerinden yayını paylaşıyorum. Sizden de rica ediyorum. Bugün sıcak konularımızdan bir tanesi, geçen videolarımdan birisinde anlatmıştım. Fitne çıkaracaklar diye muhalefetin arasında. O fitne ateşini yaktılar ve Sabah gazetesini kullandılar. Zaten Tayyip Erdoğan, Sabah gazetesi böyle çok kritik zamanlarda Tayyip Erdoğan'ın kullandığı bir silahtır. Bekliyordum Sabah gazetesi üzerinden bu işi yapmalarını. Nihayetinde de Sabah gazetesi üzerinden bu işi yaptıklarını görüyoruz. Bu konu olacak. Yine Kılıçdaroğlu'yla Uğur Dündar arasında bir kavga patlak verdi. Bu kavga tarihi bir kavga aslına bakarsanız. Özellikle sosyal demokratlar, solcular arasında tarihi bir kavgadır. Bu kavganın detayları olacak videomda. Yine İsrail ile ticaret meselesi biliyorsunuz son günlerin çok sıcak konularından bir tanesi. İsrail ile ticaret meselesinde de bazı rezalet boyutlar var. Onlarla ilgili de bazı şeyler anlatacağım size. Yine güzel bir yayın olacak. Tabii sorularınızı da cevaplayacağım bu arada. Her zaman olduğu gibi. Sizden de bu arada sosyal medya platformlarından yayını beğenmenizi ve paylaşmanızı rica ediyorum. Evet. Yavaş yavaş sayımız artıyor. Sayımız biraz daha yükseldikten sonra ana konulara geçebiliriz arkadaşlar. Bu arada hemen ben şöyle yorumlarınızı görebileceğim şekilde ekranımı hazırlayayım. Hoş geldiniz hepiniz. Sadık izleyicilerim de var. Yeni izleyicilerim de vardır eminim. Muhsin Yazıcıoğlu hakkında hiçbir video çekmediğimi söylemiş Lotus Çiçek isimli izleyicim. Ya şöyle Muhsin Yazıcıoğlu meselesinde biraz hem oğlu hem ailede bir gelgitler olduğu için bu konu bence hani birazcık henüz tabu konu. Bu konu çok üzerine konuşulabilecek bir konu değil. Biraz ailedeki bu gelgitler nedeniyle çeşitli zamanlarda çeşitli şekillerde açıkladılar suikasti. Biraz bu sebeple çok girmek istemedim bu konuya. Ama gündemimde olan konulardan bir tanesi. Ama üzerine çalışmak lazım. Belki de Muhsin Yazıcıoğlu konusu üzerine bir belgesel dahi yapılabilir. Dahi değil, belgesel yapılması gerekiyor. Çok enteresan yönleri var Muhsin Yazıcıoğlu hadisesinin. Evet. Sayı zannedersem şu an 1000 izleyiciye ulaştık. 1000 izleyiciye ulaşınca biliyorsunuz esas sıcak konuların içerisine girmeye başlıyoruz. Evet, biliyorsunuz seçimden sonra Tayyip Erdoğan kurmaylarıyla bir toplantı yaptı. Aslında Tayyip Erdoğan'ın artık kurmaylarıyla toplantı yapmasının çok bir anlamı yok. Tayyip Erdoğan'ın kendisiyle toplantı yapması gibi bir şey oluyor. Çevresi artık öyle insanlardan oluştu ki Erdoğan'ın. Ne duymak istiyorsa onu söyleyen insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla da Erdoğan aslında kendiyle toplantı yapıyor. Kendi kararlarını alıyor gibi bir durum söz konusu. AK Parti tek tipleşti. Hani kurulduğu zaman AK Parti bir konsorsiyum gibiydi. İçinde liberaller vardı, demokratlar vardı, Kürtler vardı, cemaat vardı, İslamcılar vardı, dindarlar vardı, hatta Aleviler vardı AK Parti'nin içerisinde. İlk kurulduğu zaman böyle bir konsorsiyum gibiydi. Sonra yavaş yavaş yavaş AK Parti Erdoğan oldu. Dolayısıyla şu an Erdoğan'ın aslında seçimden sonra bir toplantı yapması demek, Erdoğan kendisiyle toplantı yapması demek ve ben o kendisiyle yaptığı toplantıyla ilgili detayları size vermiştim. Ve demiştim ki bu toplantıya Erdoğan çok gergin girmişti bir keresi. Bir kere bu en başta önemli. İkincisi Erdoğan bu toplantıda muhalefetin arasında bir fitne çıkarmakla ilgili bir strateji kuracak demiştim. İşte bu fitnenin ateşini nereden yaktılar? Sabah gazetesinden yaktılar. Pazartesi günü Sabah gazetesi bir manşetle çıktı ve Özgür Özel Sabah gazetesinin manşetinde. Ve sabahın o birinci sayfasında Tayyip Erdoğan hiç yok. Manşette Özgür Özel'e Yavuz Donat'la yaptığı bir röportaja ayrılmış. Ve makama saygıdan asla taviz yok. Başlığı, manşeti atılmış birinci sayfaya. Şimdi Özgür Özel ile ilgili seçim sürecinde biliyorsunuz, Özgür Özel ile ilgili de öyle, Mansur Yavaş ile ilgili de öyle. Bunların ne teröristliği kaldı ne vatan hainliği kaldı. Böyle manşetler atıyordu Sabah gazetesi. Bir anda seçimden sonra Özgür Özel ile haber, röportaj yapıp bunu manşet yapınca şöyle yorumlar gördüm. Yoğun yorumlar, esas yorumlar şöyle. Görüyor musunuz işte CHP birinci parti oldu, muhalefet birinci parti çıktı. Bükemediği bilekliği öpmek zorunda kaldılar. Sabah gazetesi de U dönüşü yapıyor. Dolayısıyla Özgür Özel'le röportaj yaptılar diye. Yani Türkiye'nin gerçekleri içerisinde o kadar komik ki Sabah gazetesi dediğiniz gazetenin patronu göstermelik. Sabah gazetesi Tayyip Erdoğan'a ait. Turkaz Medya var ya, ATV, Sabah vesaire, A Haber. Bunların hepsi Tayyip Erdoğan'ın bizzat %100 Tayyip Erdoğan'ın malı. Dolayısıyla burada bir U dönüşü falan olmaz yani. Böyle seçimden birinci parti çıktık. Bunlar da realiteyi kabul ettiler. Yumuşak bir geçiş olsun diye Özgür Özel'ler öpüyor. Böyle Erdoğan'ın yumuşak geçiş falan bunları böyle kabul edeceği falan yok yani. Dolayısıyla o Sabah gazetesinden falan yapılan röportaja böyle anlamlar yüklemenin bir manası yok. Şimdi bir kere röportajı yaptırdıkları kişi kim? Yavuz Donat. Yavuz Donat Sabah gazetesinin aslında Türkiye'nin böyle bir derde derman olmayan dinozor gazetecilerinden bir tanesi. Bir orada Erdal Şafak vardı. O da öyle dinozor gazetecilerden bir tanesi. Bir derde derman olmayan. Hıncal Uluç da öyleydi. İşte Erdal Şafak 78 yaşında yayın yönetmenliğinden istifa etti. Hıncal Uluç vefat etti. Son dişi kalmış canavar Yavuz Donat orada. Ve Yavuz Donat'a bu görevi vermişler. Yavuz Donat da gidip bu röportajı yaptı. Şimdi röportajda ne var? Röportajda Özgür Özel'i ön plana çıkarmak var. Şimdi bunun aynısını işte videonun kapağında da gördüğünüz gibi bunun aynısını daha önce Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptı arkadaşlar. Ne yapıyor Tayyip Erdoğan? Karşısında lider olarak, karşısında muhatap olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu almıştı. Ta ilk zamanlarda Deniz Baykal'ın istifa ettiği zamanlarda. Şimdi de karşısına Özgür Özel'i alıyor. Yani Tayyip Erdoğan şunu yapmaya çalışıyor. Sabah gazetesinde Özgür Özel'i parlatarak. Aynı şekilde baktığımızda yandaş medyanın tamamında muhalefetten birisinin işte sesi açılacaksa, onun görüşlerine yer verilecekse bakıyorum son zamanlarda hep Özgür Özel. Yani bir konuda mesela genel bir konuda Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş yorum yapmış, onlar verilmiyor. Tamamen Özgür Özel'in yorumuna yer veriliyor. Neden yapıyorlar bunu? Neden Özgür Özel'i Sabah gazetesi manşete taşıdı? Çünkü Özgür Özel'in bu birinci parti olma, %37 oy alma başarısını kendisinden bilmesini istiyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu gibi karşısında lider adayı olarak görmek istiyor Tayyip Erdoğan. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk seçildiği zamanlar biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu ilk Deniz Baykal'ın istifası gündeme geldiğinde Kemal Kılıçdaroğlu o zaman işte parlak bir grup başkan vekiliydi filan. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'na sorduklarında ben aday olmak istemiyorum, ben öyle bir yapım yok filan demişti. Fakat o sıra işte bir lider adayı ortaya çıkmadığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nu herkes güvenilir bir liman olarak gördü. Ve Kılıçdaroğlu seçilir, burada partinin dağılmasını engeller, işte babacan biri, ondan sonra bir lider adayı ortaya çıktığında da Kemal Kılıçdaroğlu zaten o koltuğu devreder diye düşünmüştü. Fakat bu koltuk öyle tatlı bir şey ki, koltuğun tatlılığı bir tarafa, diğer taraftan Tayyip Erdoğan sürekli karşısında Kemal Kılıçdaroğlu'nu lider adayı olarak görmek için her türlü oyunu yaptı. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu niye Tayyip Erdoğan bunu yapıyor? Çünkü Kılıçdaroğlu bürokrat tipli birisi. Dolayısıyla bürokrat tipli birisine bu kamuoyu kesinlikle oy vermez. Dolayısıyla karşımda bu olsun diye düşünüyordu. Şimdi de Özgür Özel işte var. Ekrem İmamoğlu var. Mansur Yavaş var. Burada Tayyip Erdoğan'ın karşısında görmek istediği adam Özgür Özel. Bu sebeple Sabah gazetesinde manşetlere çıkartarak, yandaş medyada sürekli Özgür Özel'i göstererek ne yapmak istiyor Tayyip Erdoğan? Kendisine yeni bir Kılıçdaroğlu oluşturmak istiyor. Karşısında 2028 seçimlerine kadar bunu işleye, işleye, işleye ben Özgür Özel'i bir noktaya getiririm. 2028 seçimlerinde Özgür Özel artık ben aday olmak istiyorum der. Dolayısıyla da Tayyip Erdoğan imparatorluğunu devam ettirir. İşte bu fitne için. Dediğim gibi bir fitne çıkaracaklardı ve bir fitne çıkarmak muhalefetin içerisinde CHP Genel Başkanı ve iki belediye başkanının arasında bir fitne çıkarmak üzerine seçim sonrasında stratejilerini kurmuşlardı. O toplantıdan bu sonuç çıkmıştı. Ve bunu hemen Sabah gazetesinden en ağır toplarının üzerinden uygulamaya koydular. Şimdi bu fitne işe yarayacak mı, yaramayacak mı? Şimdi insanoğlu öyle bir şey ki, şimdi CHP tarihi başarılarından birisine ulaşmış. Ve işte Özgür Özel şöyle de düşünebilir. Ya bak ben genel başkan oldum. Hatta bakın birazdan Uğur Dündar meselesine de geleceğiz. Uğur Dündar da Tayyip Erdoğan'a hizmet eden adamlardan bir tanesi bence. Tayyip Erdoğan Uğur Dündar tarzı böyle muhalefeti falan çok sever böyle. İşte Atatürkçülük üzerinden, rejim üzerinden vesaire bu tip muhalefet yapsın. Aman böyle benim kırmızı çizgimi olan benim, ailem, bana yakın iş adamları vesaire bunların yolsuzlukları, Türkiye'deki mafya düzeni falan bunların üzerine gitmesin. Bakın Uğur Dündar son yıllarda hiç bir tane yolsuzluğu ortaya çıkardığını gördünüz mü? Hiç böyle bir mafya grubunun üzerine gittiğini gördünüz mü? Gitmedi. Ne oldu biliyor musunuz? Ayhan Bora Kaplan'ı tutukladılar, cezaevine attılar. Hükümetin onunla işi bitti. Onu anladıktan sonra Ayhan Bora Kaplan'la ilgili bir şey ortaya çıkardı. Aynı şekilde Muharrem, aynı şekilde baktığımızda Uğur Dündar da bu ikiliye oynadığını görüyoruz. Bu şekilde içeriden, dışarıdan, CHP içerisindeki adamlarından, dışındaki adamlarından ne diyor Uğur Dündar? İşte Özgür Özel geldi, genel başkan oldu. CHP %38'lik tarihi başarıya ulaştı diyor mesela. Oysa ki CHP'nin bu %37'lik, 38'lik tarihi başarıya ulaşmasının pek çok faktörü var. Ve CHP kongresinde Özgür Özel'in lider olmasını sağlayan, kongreyi kazanmasını sağlayan kişi de Ekrem İmamoğlu'dur. Onu gayet iyi biliyoruz. Dolayısıyla burada bir ikilik oluşturmaya çalışıyor. İçeriden ve dışarıdan Tayyip Erdoğan bu ikiliğin üzerine oynuyor. E şimdi Özgür Özel de eğer bu propagandalara kanarsa Özgür Özel de şöyle düşünebilir. Ya bak ben genel başkan oldum. CHP %23-25'e çarpıp çarpıp duruyordu kafası tavana. Ben getirdim CHP %37-38'e. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı adayı olmak benim hakkım diye düşünebilir mi? Şimdi şu an baktığımızda ya hayır böyle düşünmez diyorsunuz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu da ilk seçildiğinde o kadar mütevazi bir adamdı ki sonra koltuğu bırakmamak için çeşitli şeyler yapan bir adama dönüştü. Güç, uzun süre bir koltukta oturmak ve bu propagandanın etkisi sizi buna dönüştürür. Şimdi mesela Uğur Dündar'ı şu an içeriden böyle kullanıyorlar ya. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde sorularınıza geleceğim birazdan. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu kazanacağına inandırmak için de böyle bir CHP'nin içerisindeki adamını kullanmıştı Tayyip Erdoğan. Kimi kullanmıştı biliyor musunuz? Bülent Kuşoğlu. Bülent Kuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanıydı ve Bülent Kuşoğlu'nun bütün vazifesi Tayyip Erdoğan, çünkü Bülent Kuşoğlu'nun bazı zaafları var. Bu zaaflarda girmeyeceğim bu zaaflara. Bunlar da Tayyip Erdoğan'ın elindeydi ve Bülent Kuşoğlu'nu bu şekilde sıkıştırdılar. İstihbari yönler, istihbari takiplerle falan Bülent Kuşoğlu'nu ele geçirmişlerdi. Sıkıştırdılar ve Bülent Kuşoğlu'na bir misyon yüklediler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu seçimi kazanacağına Kılıçdaroğlu'nu inandır. Ve Bülent Kuşoğlu danışmanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafına bir koza ördü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne sürekli olarak onun kazanacağını gösteren anketler koydu. Türkiye'nin sosyolojisini, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu filan Kemal Kılıçdaroğlu'na hep belli şekilde işledi, işledi. Sürekli böyle kulağına fısıldıya, fısıldıya, fısıldıya nihayetinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu hakikaten de bu seçimi kazanacağına inandırdı Bülent Kuşoğlu. Şimdi o zaman Bülent Kuşoğlu'nu kullandılar. İşte o seçimlerde Tuncay Özkan'ı kullandılar içeriden vesaire. Bunları ben hep size anlattım. Şimdi de İşte Uğur Dündar filan. Uğur Dündar'ın bugünkü yazısına bak. Diyor ki yazısında Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdiği yazısında diyor ki bak diyor sen Tayyip Erdoğan'ın karşısına girdiğin bütün seçimleri kaybettin. Fakat bak Özgür Özel geldi bir seçimde %38 aldı filan. Oysa hepimiz biliyoruz ki ekonominin geldiği durum, Türkiye'nin geldiği durumun bunda çok etkisi var. İşte bu İsrail Gazze meselesinin etkisi var. Küçük küçük şeyler. Fatih Erbakan diye bir figürün ortaya çıkmasının etkisi var. Ondan sonra yerel seçimlerde hem İstanbul'da hem Ankara'da hükümetin engellemelerine rağmen başarılı yapılan bir belediyecilik var. Ve yerel seçimlerin momentumu farklı. Nihayetinde bütün bunların etkisindeyken Uğur Dündar ne yapıyor? Özgür Özel'e veriyor gazı, veriyor gazı. Bu şekilde herhalde şimdinin Bülent Kuşoğlu'sunu da Uğur Dündar olarak seçmişler. Ve Kemal Kılıçdaroğlu da Uğur Dündar'a sert bir tepkide bulundu arkadaşlar. Şimdi buna geçmeden önce, Uğur Dündar'a geçmeden evvel Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi Tayyip Erdoğan seçim sürecinde şöyle bir şey söyledi. Dedi ki ya işte bu seçimlerden başarılı çıkarsak CHP yine işte başarısız olursa bakarsınız Kemal Kılıçdaroğlu geri gelir dedi. Aslında Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına geri gelmesini ister. Fakat bir iki noktada Kemal Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan'ın gözünde bitmişti ve onu yok etmeyi bir iki noktada karar vermişti. Bunlardan ikisini söyleyeceğim. İki kritik konu var. Bunlardan bir tanesi Kemal Kılıçdaroğlu demişti ki bu yap işlet devret, geçiş garantili köprüler, ondan sonra hasta garantili hastaneler vesaire bunların hepsinin sözleşmesini feshedeceğim demişti Kemal Kılıçdaroğlu. Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na en sert tepki gösterdiği açıklamalardan bir tanesiydi. Sen nasıl feshedeceksin? Bunlar uluslararası anlaşmalar filan gibi şeyler söylemişti. Çünkü o geçiş garantili köprüler, hasta garantili hastaneler filan var ya, bunların hepsinin %50 ortağı Tayyip Erdoğan. Yani siz o köprüden geçerken o fahiş paraları ödüyorsunuz ya, yarısı Tayyip Erdoğan'ın cebine gidiyor. Ülkeyi uzun vadeli kendisine borçlandırdı Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla hani Bahçeli ile Tayyip Erdoğan'ın arası kötüyken Bahçeli diyordu ya, hortumu kendilerine bağladılar, kendilerine diyordu ya. İşte aynı şekilde hakikaten Tayyip Erdoğan hortumu kendisine bağladı. Hem de uzun yıllar. 20-30 yıl garantili anlaşmalar yapıyor. Kendisi iktidardan gitse bile 20-30 yıl ülkeyi soyabilecek anlaşmalar bunlar. Havalimanları, yolcu garantili havalimanları vesaire. Ve Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki bunların hepsini ben iptal edeceğim dedi. İptal edeceğim dedikten sonra bu Tayyip Erdoğan şartellerini attırmıştı. İkinci bir konu yine Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şartellerini attırdığı mevzu. Yurt dışından bunların götürdükleri paraları bulup getireceğim demişti. Bu da Tayyip Erdoğan'ı çok sinirlendiren bir şeydi. İşte yurt dışındaki yatırımcılarımız falan bunlar bizim. Ne yatırımcısı ya? Sen Türkiye'de yolsuzluktan elde ettiğin paraları almışsın, götürmüşsün. Malezya'da, Dubai'de oraya buraya gömmüşsün. Ondan sonra bunları tabii ki Türk istihbaratının peşine düşüp bu paraları getirmesi lazım Türkiye'ye. Bunu da söyleyince Kemal Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan'ın şartelleri bu konuda da atmıştı. Şimdi İsrail'le ticaret meselesine gelmeden evvel Uğur Dündar'la ilgili size birkaç şey söyleyeceğim. Ondan sonra sorularınıza da geleceğim arkadaşlar, merak etmeyin. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bugün uzun bir tweet yayınladı. İki tweet aslına bakarsanız makale gibi. Ve Uğur Dündar'a yönelik sosyal demokrat camianın içerisinde bugüne kadar gösterilmemiş bir cesareti gösterdi. Çünkü Uğur Dündar işte büyük medya gruplarında çalışmış, hep bir medya gücü olmuş. Dolayısıyla kimse Uğur Dündar'ı karşısına almak istemiyordu. Bir kere sadece Enver Aysever Uğur Dündar'la ilgili, bulursunuz YouTube'dan izleyin, Uğur Dündar'la ilgili derinlemesine bir video yapmıştı. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu bugün bu cesareti gösterdi ve Uğur Dündar'la ilgili sert bir açıklama yaptı. Normalde de gazetecilerle böyle polemiğe girmek, yandaş gazetecilerle dahil Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok adeti değil. Şimdi Uğur Dündar'a birkaç şey söyledi. O uzun tweetlerini ben size özetlemem gerekirse. Birincisi diyor ki, bizim Uğur diye hitap ediyor Uğur Dündar'a. Bu bizim Uğur lafı 80 darbesinde askerlerin, generallerin Uğur Dündar'a hitap ederken kullandıkları bir cümle. Bizim Uğur diyorlar. Hani işte 1980 darbesinde söylenirdi ya, Amerikalılar bizim çocuklar başardı demişlerdi ya. İşte bizim Uğur da askerlerin bir tabiri. Çünkü Uğur Dündar 12 Eylül darbecilerine destek veren isimlerden bir tanesi. 12 Eylül döneminde de TRT'de özellikle önü açılmış gazetecilerden bir tanesi. Ve dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu, Tarık Akan dedi o dönemde. 1980'de 68 kuşağından olan Tarık Akan, 68 kuşağına pek çok darbe indirildi. Tarık Akan işkence görürken emniyette askerler sana bizim Uğur diyorlardı diyor. Şimdi bu Tarık Akan'ın kitabında da şöyle gösterebilirsem size göstereyim. Evet, Tarık Akan'ın kitabında da şu an görüyorsunuz. Tarık Akan'ın kitabında da kendisinin belirttiği şekilde Uğur Dündar, bakın şu şurada görüyorsunuz, şuralarda görüyorsunuz. Hep Tarık Akan anlatıyor bunu bizatihi Anne Kafamda Bit Var kitabında. Tarık Akan diyor ki bu kitapta, diyor ki ben diyor gözaltındayım diyor emniyette. Sonra beni yukarıya müdürün odasına çıkardılar. Bir baktım orada Uğur Dündar müdürle muhabbet ediyor. Ondan sonra müdür işte bana nasılsın falan gibi şeyler sordu. Uğur Dündar nasılsın falan dedi. Ben de aşağı bit pire kaynıyor falan diye şikayet ettim falan. Müdür de işte, müdür dedi emniyet müdürü. O da dalga geçmiş. Ya bak diğer işte elemanlar nasıl orada küfürlü bir kelime kullanıyor. Onlar nasıl dayanıklı, sen de dayanıklı olmayı öğren falan diye bir kelime sarf ediyor. Sonra Tarık Akan diyor ki, sonra diyor birisi her şeyi itiraf etti diye bir bilgi getirdi memur. Emniyet müdürü de odadan çıktı. Uğur Dündar'la baş başa kaldık. Uğur Dündar da bana ya dışarıdan bir şey istiyor musun falan gibi diyor. Böyle soğuk soğuk şeyler söyledi diyor. Ben de istemiyorum falan dedim diyor. Sonra Uğur Dündar dedi ki bana, ben TRT Genel Müdürü olacağım falan dedi. Tarık Akan da bir şey dememiş. Sonra Tarık Akan kitabında diyor ki, Uğur Dündar diyor, hatta bizatihi ağzından da duyanlar var bunu, bizim isimlerimizi veren Uğur Dündar'dı. Orada kendisi emniyet müdürüyle çay içerken, nezaket ziyaretleri falan yaparken biz zindanlarda işkence görüyorduk diyor Tarık Akan. Dolayısıyla bu tarihi hadiselerden bir tanesidir. Ve bu tarihi hadiseyi Tarık Akan'ın bizatihi kendisi anlatmıştı arkadaşlar. Şimdi Seyfullah madem bayram mübarek olsun demiş. Herkesin bayram mübarek olsun. Hakikaten iyi bayramlar herkese. Şimdi bu hadiseyi anlatıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Askerlerle Uğur Dündar'ın 1980 darbesinde arasının ne kadar iyi olduğuna ilişkin. Ve ikinci bir bilgi daha veriyor Kemal Kılıçdaroğlu Uğur Dündar'la ilgili. Diyor ki 28 Şubat'ta diyor sen gerilim müzikleriyle inadına mini etek, inadına dekolte diye bir slogan çıkardın diyor. Dolayısıyla toplumun iki kesimini birbirine düşürdün, birbirine kırdırdın diyor. Senin işte senin ve senin gibilerin 28 Şubat'taki bu provokatif tavırları aslında Adalet ve Kalkınma Partisi denen şeyi ortaya çıkardı diyor. Bunların üzerine o kadar çok gittiniz ki bu kutuplaşmayla falan diyor. Halk da o partiye yöneldi falan diyor. Yani bu kutuplaşmada 28 Şubat'ta nasıl 1980'de askerlerle, darbeci askerlerle hareket etmişse Uğur Dündar, 28 Şubat'ta da darbeci askerlerle birlikte hareket eden, hatta 28 Şubat'ın taşlarını döşeyen, toplumda provokasyonu arttıran birisi. Hatta bir örnek veriyor Kemal Kılıçdaroğlu, diyor ki sağlık skandalı diye bir haber yayınladın. Sağlık skandalı haberin içerisinde bir tane işte orada hemşire mi artık doktor mu başörtüsü kullanıyormuş. İşte bu hijyene aykırı falan, sağlık skandalı diye bunu haber yaptın diyor. Bu derece düştün, 28 Şubat'ta bu tip provokasyonlara imza attın diyor. Sonra biz diyor Kemal Kılıçdaroğlu helalleşme diye bir süreç başlattık diyor. Ve bu helalleşme sürecinde başörtülülerden, dindardan, muhafazakar kesimlerle filan aramızda köprüler kuracak bir süreç başlattık diyor. Ve bu sürecin neticesinde bu başarı geldi diyor. Şimdi bunu daha önce ben bir tweetimde de dile getirdim. Kemal Kılıçdaroğlu'na şu noktada haksızlık etmemek lazım. Şimdi bakın CHP'de Mansur Yavaş gibi, Ekrem İmamoğlu gibi ve şu an diğer illerin belediye başkanlıklarını kazanan isimlerin aday olabilmeleri, belediye başkanı adayı olabilmeleri Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı dönüşümün neticesidir. Bu kişiler Kemal Kılıçdaroğlu buldu aday yaptığı netice itibariyle. Onun öncesinde bu tip insanların, Ekrem İmamoğlu falan gibi sağcı yönleri falan da olan falan insanların CHP'de aday olması falan mümkün değildi. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi böyle daha ana akım bir parti haline getirmeye uğraştı. Normalde CHP küçük sosyal demokrat bir parti olarak kurgulanmıştı Deniz Baykal tarafından. Yeni CHP Deniz Baykal tarafından böyle kurgulanmıştı. Baykal'ın hiçbir zaman iktidar olmak gibi bir derdi yoktu. O kendisine göre belli bir elit çevrenin, ondan sonra arkasında da askerlerin olduğu, devletin olduğu bir güçlü muhalif parti. Onu devletle eklemlenmiş olduğu için aslında iktidarda olan bir parti şeklinde kurgulanmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir merkez partisine CHP'yi döndürmek için bazı hamleler yaptı ve partinin içerisindeki aşırı ulusalcı dediğimiz kesimle çok büyük kavgalar verdi. Bakın Önder Sav vardı mesela, bu kesimin lideri. Önder Sav, Kemal Kılıçdaroğlu ilk genel başkan seçildiğinde Kemal Kılıçdaroğlu bir yerden bir yere gidecekken makam arabasını alabilmek için, kullanabilmek için sekreteri Önder Sav'dan izin alıyordu. Partide bu kadar güçlüydü genel sekreter olarak. Aynı komünist partilerin genel sekreterleri çok güçlüdür ya, bu şekildeydi. Bunlarla kavga vere vere vere partide o helalleşme sürecini de başlatınca Kılıçdaroğlu bir dönüşüme yol açtı. Ve bu Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, diğer şu an kazanan farklı illeri kazanan adaylar filan bu şekilde aday olabildiler. Ha Kılıçdaroğlu'nun sonra çok büyük hatası oldu. Bu jenerasyonu ortaya çıkardın, ondan sonra bırakmayı da bil. O işte o bırakmayı bilemedi. O koltuktan vazgeçemedi. Ve az önce dediğim gibi Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına yerleştirdiği, ajan gibi yerleştirdiği Bülent Kuşoğlu gibi isimler Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kesinlikle kazanacağına, Erdoğan'ın karşısında ekonomik kriz filan nedeniyle bu sefer ceketi koysalar kazanacağına ilişkin. Hatta o Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamlarından bir tanesi bunu daha veciz biçimde ifade ediyordu. Eren Erdem, ben diyordu anket yaptırdım. Tayyip Erdoğan mı kutu kola mı diye, yalana bak yalana, anket yaptırmış. Tayyip Erdoğan mı kutu kola mı diye kutu kola demişler. İşte bu kafa, anladınız mı? Bu kafalar Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu noktaya getirdi. Yani o jenerasyonu ortaya çıkartırken bırakması gereken yerde işi bırakamadı. Şimdi Uğur Dündar'la ilgili bunları söyledikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu, yani o Uğur Dündar'ı eleştirip o helalleşme sürecinin başarısı sayesinde bu başarı geldi dedikten sonra Uğur Dündar da ona bir cevap verdi. Şimdi peki Kemal Kılıçdaroğlu ile Uğur Dündar'ın artık bu bardağın taşmasına neden olan hadiseler silsilesi var. Böyle bu bugünün hadisesi değil. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi de söylüyor. Diyor ki senin karşına canlı yayına çıktım diyor. Bana nezaketsizce sen yabancı devletlerin ajanı mısın diye soru sordun diyor. Yine diyor nezaketimi korudun filan diyor. Bu birincisi. Birkaç tane hadise daha oldu. Mesela Uğur Dündar TV100'de program yapıyordu. Ve TV100'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıkardığında tam Kılıçdaroğlu konuşurken altında Sadat var ya, AKP'nin bu paramiliter yapılanması, bu Sadat'ın reklamını koydular altına. Resmen Kemal Kılıçdaroğlu'nu torpillediler. Şimdi bu da bir bardağı taşıran hadiselerden bir tanesiydi. Yavaş yavaş doldu. Şimdi aslında Uğur Dündar'ın böyle kendisini bugünkü Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verirken kendisinin ne kadar temiz birisi olduğunu falan anlatıyor. Ya Uğur Dündar, senin program yaptığın TV100 bir mafya liderine ait. TV100'ün sahibi mafya, bildiğiniz mafya. Adamın sabıka kaydı o kadar dolu ki dolandırıcılık var, gasp var, zorla alıkoyma var. Var oğlu var. Adam mafya, bildiğiniz mafya. Hakikaten insanlara çöken, şantajla haber yaptıran filan böyle bir adam. Yani Necat Gülseven mi? Öyle bir şeydi ismi. Dolayısıyla sen burada bir mafya liderinin televizyonda program yapıyorsun. Ben şöyle temizim, böyle temizim diyorsun. Bunları bir geç. Dolayısıyla bu Uğur Dündar'la Kılıçdaroğlu arasındaki mesele de Kılıçdaroğlu haklı. Fakat şöyle de bir güzellik ortaya çıktı. Bugün sosyal medyada da gezerseniz Uğur Dündar'la ilgili kim ne biliyorsa anlatmaya başladı. Hani Me Too diye bir rüzgar vardır ya. Ondan sonra bir kadın çok ünlü birisinin, dokunulmaz birisinin kendisini taciz ettiğini söyleme cesareti gösterir ve ondan sonra o kişinin taciz ettiği onlarca kadını da Me Too diyerek ondan sonra o tacizi ifşa ederler. İşte Kılıçdaroğlu da bir dokunulmazlık zırhını kırdı ve Uğur Dündar'la ilgili herkes bildiklerini anlatmaya başladı. Adamın şantajla haber yapmasından tutun da bütün rezillikleri Uğur Dündar'ın tek tek ortaya çıkmaya başladı. Şimdi esas bu gecenin önemli konusuna gelelim arkadaşlar. Bu gecenin önemli konusu tabii ki bu İsrail'le olan ticaret meselesi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu İsrail meselesinde, Gazze meselesindeki ikiyüzlülüğünün ortaya çıkması hadisesi. Fakat buna geçmeden önce size küçük bir tane video izleteceğim arkadaşlar. Çünkü bu video bu ikiyüzlülüğün genelinin gözükmesi açısından da son derece önemli. Sonra üzerine konuşalım.
İşte muhalefet içerisinde vay efendim Gazze'ye ne yaptınız? Gazze için ne dediniz? Ya bir kere şunu söyleyeyim. Bu çok yanlış bir strateji olur siyaseten. Çünkü bir, AK Parti dediğiniz zaman aklınıza gelen isim kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gazze sokaklarında dolaştığınızda her yerde Hamas liderleri veya işte Fetih destekçileri yanında Erdoğan posterlerini daha önde tutarlar.
Türkiye'deki kardeşlerimize selam söyleyin dediler. Biraz kırgınlardı sadece. Hani niye bu sefer bu savaşta bizim yanımızda olmadılar? Neden hani bu savaşı durdurmak için bir adım atmıyorlar? İşte neden en azından ticareti durdurmuyorlar?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'ye yaklaşımı, Filistin'e yaklaşımını Mahmut Abbas da bilir, Sisi de bilir, Netanyahu da bilir, iyi bilir, İsmail Haniye de bilir, Halit Meşal de bilir, Hamenei de bilir, Biden da bilir vesaire. Real politik çerçevede Erdoğan devlet yönetiyor. Gazze için Erdoğan'ın yapabileceği bir şey vardı ve yapmadı. Mesela. Buna kim inanır?
Buradan giderken hepinizin selamını Gazze'li kardeşlerimize götürdüm. Ve onların da sizlere selamını getirdim. Türkiye'deki kardeşlerimize selam söyleyin dediler. Biraz kırgınlardı sadece. Hani niye bu sefer bu savaşta bizim yanımızda olmadılar? Neden hani bu savaşı durdurmak için bir adım atmıyorlar? İşte neden en azından ticareti durdurmuyorlar? Yani bizleri açlığa mahkum eden, burada açlıktan öldürmeye çalışan bir devlete neden sebze meyve gönderiyorlar? Bize çelikten yapılmış bombaları başımıza atarken neden onlara çelik ihraç ediyorlar? Bizim evlerimizi onlar yıkarken, bizim evlerimizin yerine, vatanımıza yeni yerleşim yerleri yapmaya çalışırken onlara çimentoyu siz neden gönderiyorsunuz? Ya bunları ben çok duydum, işittim. O yüzden onların bu hayal kırıklığını da buradan söylemek ve dile getirmek istiyorum.
Gazze için Erdoğan'ın yapabileceği bir şey vardı ve yapmadı mesela. Buna kim inanır?
Başkadır. Türkiye'de İsrail'le ticaret yapılması meselesi toplumun büyük bir kısmında rahatsızlık uyandırıyor. Ama özel sektör bu inisiyatifi kendisi almalı. Şimdi hükümet çıkıp özel sektörün kapısına ya sen İsrail'le ticaret yapma nasıl desin?
Şimdi gördünüz burada Mehmet Akif Ersoy ne diyor? İşte Gazze'ye giderseniz diyor, ondan sonra Tayyip Erdoğan'ı görürsünüz diyor. Bütün Gazzeliler işte Tayyipçi demeye getiriyor aslına bakarsanız. Hamas'ı da işte Filistin Kurtuluş Örgütü, herkes Tayyipçi falan buna getiriyor. Fakat orada Gazze'den yeni gelmiş o konuşan kişi bir doktor. Gazze'ye gitmiş yardım için, orada yardımlarda bulunmuş ve geri gelmiş gözlemlerini anlatıyor. Ondan sonra bütün Gazzeliler Türkiye'nin, Tayyip Erdoğan rejiminin İsrail'le ticaret yaptığından, onlara işte demir, çelik, inşaat malzemesi, yiyecek her şeyi gönderdi. Kendileri açlıktan kırılırken bunları yaptığından Filistin'deki herkes haberdar ve o doktor da diyor ki bundan dolayı kalpleri kırık diyor. Bakın o kalbi kırık insanlar falan ne beddualar ediyorlardır şu an, yani o bombardımanın altındaki insanlar. Şimdi dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy'un birinci teorisi çöktü. İkincisi de diyor ki Tayyip Erdoğan diyor Filistin için bir şey yapılacak, yapılabilir de Tayyip Erdoğan bunu yapmadı. Kim inanır buna diyor. İşte yapılabilecek bir sürü şey var. Listeler halinde sunabiliriz yani. Yapılabilir. Bakın mesela Putin girdi Ukrayna'ya, ondan sonra Avrupa Birliği neler yaptı? Listeler halinde ne engellemeler, ne sanctionlar filan neler yaptılar yani. Dolayısıyla Türkiye'de pek çok şey yapabilir İsrail'e yönelik. Bunların hiçbirisini yapmadı. Yapılabilecek bir şey vardı da diyor. Bugün ne oldu? Ticaret Bakanlığı İsrail'e ihracat mallarının ondan sonra bir listesini yayınladı. Kısıtlama getirdi. İçinde demir var. Yok yani öyle uzun bir liste ki. Demek ki yapılacak bir şey varmış. Bu kısıtlamalar getirilebilirmiş. Artı ihracat yasağı da getirilebilir. Kısıtlamayı geçin. İhracat yasağı da getirilebilir. Ki ben inanmıyorum da bunların kısıtlama falan yapacaklarına. Asla inanmıyorum. Ama böyle bir şey yayınlamak durumunda kaldılar. Bu bütün bu İsrail'le ticaret meselesini ortaya çıkartan gazeteci Metin Cihan, gazeteci arkadaşımız ne dedi mesela? Dedi ki bayram namazında çok büyük protestolardan çekindikleri için Arefe gününde hemen böylesine bir İsrail'e ihracat kısıtlaması açıklaması yaptılar diyor. Bu sebeple yani burada bayram namazında milletin gazını almak için yaptılar hakikaten de. Yoksa bunların ben gerçekten böyle bir ihracat kısıtlaması falan yapacağını da zannetmiyorum. Bunlar para söz konusu olduklarında din, iman, vatan bunların hepsi hikaye yani. Para merkezli, para odaklı insanlar bunlar. Paranın meczubu olmuşlar bunlar yani. Paranın şirazeden çıkardığı insanlar bunlar yani. Dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy diyor ki bir şey yapılacak bir şey vardı da Erdoğan yapmadı. Kim inanır? Ben inanıyorum. Ondan sonra sen de inanıyormuşsun bak. İşte bugün bu video böyle çok dolaşınca Mehmet Akif Ersoy bir yeni video yapmış. Bin dereden su getiriyor. Bir lafı söylerken konuyu o bir tarafa götürüyor. O lafı söylerken bu tarafa getiriyor filan. Daldan dal atlıyor. Konuşmasını tutup deşifresini yap. Bu adam ne diyor filan dersin, tamam mı? O kadar daldan dal atlıyor ki. Ya kardeşim şunu söyle. Sen dedin ki İsrail'e yapılabilecek bir şey vardı da ondan sonra Tayyip Erdoğan yapmadı. Buna kim inanır? İşte. Bugün bak kendisi, iktidarın kendisi itiraf etmiş. İhracat kısıtlaması getirilebilirmiş demek ki. Getirmemişler. Ondan sonra aylardır Filistinliler 40 bin kişi öldü. Ondan sonra ihracat kısıtlaması getiriyor. Yani iktidarı savunacağım diye bu kadar rezil duruma düşünülür. Ben hatırlıyorum mesela Mehmet Akif Ersoy Mısır'da TRT World muhabiriydi. Ve işte Mısır'da darbe oldu. Sisi darbesi oldu. Mursi'yi işte devirdiler iktidardan, hapse attılar vesaire. O darbenin olduğu günlerde TRT World için yayın yapıyordu. Şimdi hani diyor ya burada Tayyip Erdoğan bir real politik yapıyor diyor. O zaman da mesela Abdullah Gül Cumhurbaşkanı'ydı. Ona Sisi rejimine bu kadar sert çıkmayalım. Sonuç itibariyle bunlar ülkenin iktidarına geldiler. Biz de bir ülke olarak iki ülkenin ilişkileri olacak. Abdullah Gül biraz real politiği savundu. Hepiniz Abdullah Gül'ü linç ettiniz. Ben hatırlıyorum o zaman Mehmet Akif Ersoy sen niye TRT World demek devletin televizyonu. Orada niye real politik yapmıyordun? Orada Sisi yönetimini yerden yere vuruyordun. Utanç duyuyorum. Bunlar darbeci. Bunlara destek veren şöyle böyle filan. Ondan sonra hatta Mehmet Akif Ersoy'ların o zaman öyle bir gaza gelmişti ki TRT World. TRT World gibi uluslararası bir kanalı Türkiye'nin ana haber bültenini o dönem Sisi darbesinin olduğu dönem İhvan'ın marşıyla bitirmişlerdi. İhvan'ın marşıyla bitirdiler ana haber bültenini. Ve o zaman hatırlıyorum Mehmet Akif Ersoy da bir tweet atmıştı. Haberden nasıl çıkılır herkes görsün filan diye. Öncesinde tweet atmıştı beraber planladıkları için. Bu mu real politik? Devletin televizyonunda böyle bir şey yapıyorsun. Bir ülkede birisi yönetimi ele geçirmiş. Sonuçta sen iki devlet ilişkilerini sürdürmen lazım. Real politik bunu gerektirir. Niye şimdi Tayyip Erdoğan'ın kesesi için İsrail'e her türlü mal satılıyor? Ondan sonra bunu da açıklarken real politik diyor. Orada niye real politik yoktu? Mısır'la bizim ekonomik ilişkilerimiz de çok güçlü. Ha Tayyip Erdoğan'ın Mısır'la ekonomik ilişkileri yok. Çünkü şu an İsrail'e bütün ekonomik ilişki Tayyip Erdoğan, Berat Albayrak, Erdoğan'ın müteahhitleri, MHP'li işte gördüğünüz işte İsrail tohumlarının Türkiye'deki distribütörleri hep MHP'li milletvekilleriymiş. Niye şimdi buraya gelince real politik oldu? Ya bu inanılmaz bir ikiyüzlülük arkadaşlar. Yani hakikaten olayın iki tane ikiyüzlü tarafı var. Bir, bugüne kadar hiç Filistin meselesiyle ilgilenmeyen, hatta İsrail'i destekleyenler filan sırf AKP iktidarını sıkıştırmak için bir anda böyle oldular. Diğer tarafta da aynı işte bunlar böyle. Şimdi bugüne kadar Gazze asker gönderelim, onu yapalım, bunu yapalım diyen İslamcılar şimdi de ne asker göndermeyi filan bırak, ticaretleri zarar görmesin filan. Bu ticareti zarar görmemesinde real politiğe içerisine oturtuyorlar. Oysa yani toplumun genel bir makuliyeti var değil mi? Yani bu sefer Filistin'e yapılan zulüm o kadar büyük ki herkesin vicdanını kararttı yani. Yani sadece savaş, öldürme filan değil. Orada bebeklerin açlıktan öldüğü bir durum oluşturdular yani. Dolayısıyla da bu herkesin vicdanını, genel o vicdanı kanatıyor. Buna da herkesin uyum sağlaması lazım. İktidarın da biraz real politik filan neyse onu bir kenara bırakması lazım. Ama yok, bunu bir kenara bırakmıyorlar. Orada bir de Nevzat Çiçek'in tabii söylediği bir şey var. Diyor ki, ya diyor özel sektörün burada diyor İsrail'e mal göndermemesi lazım. Tayyip Erdoğan ne yapsın, gitsin özel sektöre müdahale mi etsin İsrail'e mal göndermesin? Ya ulan Tayyip Erdoğan soğanın patatesin fiyatına müdahale ediyor. Türkiye'deki marketlerindeki satılan soğan patates, soğan depolarını bastırdınız o kadar filan. Sanki özel sektöre hiç müdahale etmeyen adam. Ulan boydakların 10 milyar dolar malına 25 milyar dolar ne kadar mal varlığına el koydunuz. Ondan sonra bir sürü iş adamını yağmaladınız ettiniz filan. Özel sektöre müdahale etmiyormuş. Türkiye'de siz neler yaptınız? Kimleri batırdınız? Kimleri yükselttiniz? Özel sektöre Tayyip Erdoğan ne müdahale etmiyormuş ya? Patatesin fiyatına soğan depolarını bastıran adam. Ondan sonra bir tane ayrıca müdahale etmesine gerek yok ki. Devletlerin listeleri vardır. Kritik durumlarda devletler derler ki şu ülkeye şu mallar satılmayacak benim topraklarımdan. Biter yani. Ondan sonra o zaman özel sektöre müdahale edemiyorsa Tayyip Erdoğan mesela Türkiye'deki silah fabrikalarında mesela Canik silah satsın İsrail'e silah satsın o zaman. Ya da senin damadın da drone satsın o da özel sektör değil mi? Drone satsın o da İsrail'e filan. Böyle şey olur mu? Yani belli durumlarda devletler politik karar alırlar. İşte bugün yaptığın gibi şu ülkeye şu malların ihracatını kısıtlıyorum dersin. Ya da şu ülkeye şu malların kısıtlama da değil yasaklıyorum dersin biter o iş yani. Çünkü her ihracat yaptığında orada bir izin alıyorsun. Bir tezkeresi var onun yani. Vermedin mi yapamaz adam ihracat yani. Ama burada dediğim gibi buradan Tayyip Erdoğan'ı kurtaralım filan diye seçim öncesi. Biri real politik dedi. Biri ya işte özel sektör ticaret yapıyor. Tayyip Erdoğan ne yapsın falan filan dedi. Kendilerini nasıl rezil durumlara düşürdüler. Mehmet Akif Ersoy'da Nevzat Çiçek de böyle yani İslamcılığa yıllarını vermiş filan gazeteciler filan yani dediğim gibi. Kendilerini ne durumlara düşürüyorlar. Hakikaten yani bu kadar da olmaz yani. Belli konularda tamam işte iktidarı destekliyorsunuz. Belli konularda İşte iktidarı kurtarmak için filan böyle konuyu hafif eğebilirsiniz, bükebilirsiniz ama ya belli konuda da olmaz kardeşim. 40 bin kişi orada öldürülmüş. Ona çocuklar açlıktan ölüyor. Bu konuda da yani iktidarın kıçını kurtarmanın derdine düşmeyin yani. Bu konuda düşmeyin bari ya. Filistin davası diye yeri göğü inlettirdiniz 30 yıl. Ondan sonra en kritik zamanında real politik. Ya özel sektör mü satıyor, ne yapalım falan ondan sonra. Bir sürü yalan. İsrail'le ticaret, iktidarın kendisi. Ya biz İsrail'le ticaret yapmıyoruz. Ne oluyormuş? Bütün yandaş medyada manşette seçim öncesi biliyor musunuz? Ne oluyormuş? İşte Filistin'e bir mal gönderebilmek için İsrail limanlarına göndermek gerekiyormuş. Aslında o malları Filistin'e gönderiyormuş filan. Ya İsrail Filistin'deki taş üstünde taş bırakmadı. Siz o kadar çimento, o kadar demir, o kadar çelik filan nereye gönderiyorsunuz ya? Filistin'e hani nerede? Taş çimento olacak paraları mı var ya? Demir alacak parası mı var Filistin'e? Yiyecek ekmek bulamıyorlar. Ne demiri ne çimentosundan bahsediyorsunuz siz ya? Yalan. Oraya yıktıkları yerlere İsrailler kendi yeni yerleşim yerlerini kuruyorlar. İşgal ettikleri yerlere kendi yeni yerleşimlerini kuruyorlar. Onlar için kullanıyorlar bu demiri çeliği. Yani siz bu işgale yardımcı oluyorsunuz. İslamcı iktidarımız. Bunlar İslamcılığı da kalmadı da. Tayyipçi iktidarımız. Siz bu işgale yardımcı oluyorsunuz. Bu gazeteciler de siz sıçıyorsunuz. Bunlar da sıvıyor yani. Bunu söylemek durumunda kalıyorum artık yani. Bu derece rezillik. Yani bazı şeylerde de bir kırmızı çizginiz olsun kardeşim yani. Bu konuda da iktidarın bilmem açıklarını, pisliklerini üzerine örtme derdine girmeyin yani. Yok böyle yayınlar yapılıyor. Her türlü argümanı üretiyorlar bir taraflarından. Şeytanın aklına gelmeyecek argüman. Ulan şeytan tamam mı? Şu savaştaki katliamı savunsa şeytan sizin gibi argümanlar bulamaz yani. Hakikaten şeytana rahmet okuttunuz yani. Böylesine rezil bir durum. Burada tabii ki bu İsrail'le ticaret meselesine böyle takan, o konuyu araştıran filan gazeteci Metin Cihan'ın da hakkını vermek lazım. Çok iyi gazetecilik yaptı. Ha bunlar ne yaptılar bir de biliyor musunuz? Şimdi tribünlere oynayacaklar ya. Mossad operasyonları. Ho ho. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yapılmamış Mossad operasyonları yapıyorlar. Seçim öncesi. Her gün 15-20 kişi topluyorlar. Mossad ajanlarını topladık. Ondan sonra 20 kişi alıyorlar. 2 tanesi tutuklanıyor, 18'i serbest. Ve alınan kişilerin profillerine de bakıyorsunuz. İşte Orta Doğu'dan filan gelmiş filan tipler. Bir tane içlerinde eski emniyet müdürü vardı. O işte biraz dikkate alınabilir. Onun dışındakilerin hepsi ajan filan değil. Belki haber elemanı olabilirler yani. İsrail'in böyle küçük bilgileri alabilmek için filan işte atıyorum buradaki Filistin komünitesi işte Hamas komünitesi filan onlarla ilgili İstanbul'daki filan onlarla ilgili bilgiler alacakları filan ayak takımı yani. Hiç kimse böyle Mossad ajanı yakalayayım diye böyle bir gruba şey yapmaz. Onları gitsen bir korkutsan zaten yaptıkları işi keserler. Yani. Niye? İşte bu ticaret yapıyorlar ya. Bu ticaret yapılıyor diye çok konuşuluyor. Ondan sonra ne yapalım biz de? Bunu bastırmak için başka bir şey yapalım. Ne yapalım? Mossad ajanları yakalayalım. Lan ajanlık da yapmamış insanlar her gün 20-30-40 lan bu kadar Mossad ajanı varmış demek ki Türkiye'de bugüne kadar. Şimdi bir anda jetonunuz düştü. Ama buna da millet yemedi. Yani bu Mossad ajanı, MİT şöyle başarılı filan bir sürü hikaye uyduruluyor. Bakın yani var ya insanlar yaza yaza artık bıktılar, artık yazmıyorlar. Şimdi şöyle haberler çıkıyor, görüyorsunuzdur siz de hemen her gün. MİT PKK'nın çok önemli bir ismini öldürdü. Öldürdü, MİT öldürdü. Hep MİT öldürüyor ha. Normalde PKK ile mücadele eden emniyet özel harekattır. Ondan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'dir, özel kuvvetlerdir. Yurt dışında bir operasyon yapılmışsa özel kuvvetler yapar ya da TSK yapar falan. Ama şöyle, MİT öldürdü. Lan hangi, neyle yani öldürdü yani? İstihbarat teşkilatı bu filan. İstihbarat teşkilatı bir hedef belirlerse TSK onu öldürür ya da işte kimse devletin görev verdi. Ve bakıyoruz, lan öldürdü denilen adam... Dedikleri kişi, bakıyoruz aylar önce PKK'nın kendi sitesinde kendilerinin işte şehit oldu filan diye, yoldaşımız şehit oldu filan diye açıkladıkları isimler. Ne zaman böyle bir şey yapacaksa düzenli olarak böyle MİT'in propagandasını yapacak ya, Hakan Fidan icat etti bunu. MİT'in propagandasını yapacaklar ya, giriyorlar o PKK'nın ölmüş PKK'lılar listesine. Eskiden atıyorlardı mesela Bahzu Erdal'ı öldürdük filan diye adam çıkıyordu ölmedim diyordu. Ya da birisini atıyorlardı adam çıkıyordu ölmedim filan diyordu. Boşa düşüyorlardı. Şimdi bu tekniği değiştirdiler. Nuh Yılmaz dönemi, Nuh Yılmaz icat etti bu tekniği. Giriyorlar PKK'nın o ölmüş kendilerine göre şehit dedikleri o listeye. O şehitlerden bir tanesini, oradaki PKK'lardan bir tanesini seçiyorlar. Diyorlar ki MİT bunu öldürdü. Operasyon düzenledi. Adam 6 ay önce ölmüş. Yayınlıyor, tamam mı? PKK'ya yakın hesaplar yayınlıyor. Ya bu kişi 6 ay önce öldü. Bak PKK'nın sitesinde böyle işte ilan edildi filan. Hiç kim dinliyor ki? PKK'lı hesapları kimsenin takip ettiği yok zaten. Ondan sonra aradan bir zaman geçiyor. 1-2 hafta geçiyor. Yine MİT şunu öldürdü. MİT bunu öldürdü. MİT onu öldürdü. Yurt dışında. Zannedersin ki MİT böyle Suriye coğrafyasında, Irak'ta, İran'ın içlerinde her tarafta böyle operasyon yapıp PKK'ları nokta nokta nokta. Ulan o kadar nokta nokta nokta öldürüyordunuz da. Ondan sonra gidip Kandil'de de öyle bir nokta yapıp bir tane liderini alsanıza yani. Esas noktayı orada yapın. Bu kadar böyle ayak takımla ne nokta operasyon yapıyorsunuz? Yok ama hikaye. Artık var ya PKK'lı hesaplarda MİT'in bu yalanlarını yazmıyorlar artık, biliyor musunuz? Yazmaktan bıktılar yani. Öylesine bir durum söz konusu. Bu Mossad ajanları hikayesi de buna döndü ha. Her gün Mossad ajanı yakaladılar. Bu ticaretin üzerine kapatmak için. Ondan sonra millet artık Mossad ajanı yakalamanın da ambelesi oldu. Yani artık ona da inanmıyorlar insanlar. Ondan sonra ne yapalım ne yapalım? Bayram namazında bizi protesto ederler bunlar yine cami önlerinde İsrail'le ticaret meselesini. O zaman İsrail'le ticareti kısıtladık diyelim. Yasakladık da yok değil ha. Kısıtladık ondan sonra. İyi tamam, kısıtlayın bakalım. Bugüne kadar İsrail'le ticaret yok diyordunuz. Ondan sonra bir anda demek ki varmış. Kendileri kabul ettiler. Ticaret Bakanlığı da bu mallara kısıtlama getirdi. Ben arka kapıdan, başka ülkeler üzerinden, ondan sonra o malları başka ülke üzerinden etiketleyerek falan bu ticaretin gırla devam edeceğini düşünüyorum. Ama inanmak isteyene de yapacak bir şey yok arkadaşlar. İnanmak isteyen inanıyor maalesef. Evet. Biraz sorularınıza gelelim. Rasim Ozan Kütahyalı'nın siyasete girmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Siyasete mi giriyormuş? Zaten hep siyasetin içerisinde ki adı konulmamış siyasetçi. İsrail'e yapılan ihracat yasağı 54 ürün grubunu kapsıyor ama asıl gönderdiğimiz ürün grupları listede yok. Ama o ürün gruplarını da koyarsak özel sektör çok ciddi işçi kıyımı yapar. Ha, İsrail'e mesela silah göndermiyor diyorlar ya. Onunla ilgili de bir haberin peşindeyim. İsrail'e silah, nasıl arka kapılardan silah gönderildiğine ilişkin de bazı şeyler çıkaracağım. Süleymancılara yönelik intikam için operasyon hazırlığı var diye haber yapılmaya başladı. Sizin düşünceniz nedir? Evet, Metin Külünk başlattı Süleymancılar grubunu hedef almaya. Aslında iktidar Süleymancılardan rahatsız. Süleymancılar biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi'ne uzun zamandır. Yani şöyle, oy vermiyorlardı ama tabii ki tabanlarından oy verenler vardı. Ama son yıllarda bu ayrım iyice keskinleşti. Ve Süleymancılar grubunu da Tayyip Erdoğan parçalamak için çok uğraştı. Yani birkaç parça ayıralım dedi. Ondan sonra Süleyman Hilmi Tunağan'ın torunu zannedersem onu Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili yaptılar. Yani Tunağan'ın damadının torunu mu, öyle bir şey. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili yaptılar filan. Çok uğraştı Tayyip Erdoğan Süleymancıları birkaç parçaya ayırabilmek için. Başaramadı. Şimdi operasyon hazırlığı olabilir yani. Operasyon yapabilirler yani. Tayyip Erdoğan kendisine biat etmeyen herkesi operasyon yapmaya namzettir yani. Cevheri Bey, Can Dalton'la ilgili dosyayı da anlatır mısınız? Bu Daltonlar grubu da evet son zamanların bıçkın gruplarından bir tanesi. Böyle elleri tetiğe kolay giden bir ekip. Ve Ankara, İstanbul'da özellikle bazı mekan sahiplerinden, birçok mekan sahibinden haraç aldıklarına ilişkin bilgiler geliyor. Son zamanlarda hızlılar yani. Bakalım bunlara yönelik bir operasyon olacak mı? Alparslan Kuytul, İsrail'le ticaretle alakalı İsrail'in elinde, Amerika'nın elinde videolarımız mı vardı? Onlar ne dese yapıyorsunuz gibisinden şeyler söyledi. Ne diyorsunuz? Yani böyle büyük işler de, devletler arası işler de hani videolar. Ha vardır yani. Açığı olan siyasetçinin, şunun bunun, bürokratın, askerin filan videosu tabii ki diğer ülkenin istihbarat örgütünün elinde vardır. Ama onun dışında Tayyip Erdoğan, esas hatırlayın mesela Trump neden sıkıştırdı? Mal varlığını, yurt dışındaki mal varlığına, paralarına el koyarım diye sıkıştırdı Tayyip Erdoğan'ı. Ve Tayyip Erdoğan'a bir anda diz çöktürdü Trump. Tayyip Erdoğan'ın asıl meselesi o. Yurt dışındaki paraları. Bu tip böyle otoriter liderlerin, diktatörlerin Hepsinin esas karın ağrısı budur. Yumuşak karnı budur yani. Mesela işte Kaddafi'nin halkını uyutan lider. Yurt dışında milyarlarca, 60-70 milyar dolar parası vardı. Hepsi bu ara oldu gitti. Bunların hepsinin böyle İsviçre bankalarında, işte adalarda, Man Adası gibi adalarda, işte şimdi Dubai mesela çok popüler bu tip yerlerde filan milyarlarca dolarları vardır, park etmiştir filan. Bunlar o diktatör devrildiğinde çoğu zaman buhar olup gider böyle. Diktatör böyle vahşi biçimde devrilirse. Dolayısıyla Erdoğan'a sıkıştırdıkları nokta o para noktasıydı. Başka bir nokta değil yani. AKP Lahya gider mi? Ahmet Davutoğlu bahsediyordu. Vallahi Ahmet Davutoğlu'nun bahsettiği bir konuyu ciddiye almak artık ne kadar doğru bilmiyorum. 30 bin oy aldı geçen seçimde. Yani Türkiye gibi bir devasa bir ülkede 84 milyon insan yaşıyor. 30 bin oy aldı ya. İnsan artık siyaseti falan bırakır yani. Ama hala bir şeyler söylüyor. Bir de çıkıyor sürekli olarak ben konuşursam yer yerinden oynar. Ya bir konuş da yer yerinden oynasın ya. Ne diyeceksin? Bir anlat yani. Mesela seninle Tayyip Erdoğan birbirinize girmiştiniz değil mi? Bakanlar Kurulu'nda sen başbakandın. Sana Bakanlar Kurulu yaptırmadı. Yüzü asık bir o Bakanlar Kurulu toplantısında fotoğrafım vardı. Mesela orada ne kavga verdiniz filan onu bir anlat bakalım. Ceveri Katar ne yapıyordur şimdi? Yani Katar da bu Filistin meselesinde 200'de olan ülkelerden bir tanesi. Yani bu ülkelerin hepsi en azından Gazze'lilerin gıda sorununu çözebilirlerdi yani. Bakın Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, batılı ülkeler hiç olmazsa uçakla, paraşütlerle gıda atıyorlar yani. Hiç olmazsa yani. Bunu dahi yapmıyorlar yani. Benim yazdıklarımı okuyun lütfen. Neden okumuyorsunuz? Ya arkadaşlar kaçırıyorum bazen kusura bakmayın. Sporda dönen işleri de anlatın Cevheri Bey. Ya sporda dönen işler Mehmet Büyükekşi işte şimdi olağanüstü genel kurul, seçimli genel kurul yapacak. Federasyon başkanlığına yeniden aday olmayacakmış. Şimdi herkes Mehmet Büyükekşi, Ali Koç'undan tutun herkes Mehmet Büyükekşi'yi yerden yere vuruyor filan. Moda oldu Mehmet Büyükekşi'yi dövmek. Yani Mehmet Büyükekşi'nin daha federasyon başkanlığına aday olmadan ben bir video çekmiştim. Ve bu Mehmet Büyükekşi'nin Türk Futbol Federasyonu'nun başına Tayyip Erdoğan tarafından getirileceği ve böylece artık federasyonu Tayyip Erdoğan'ın yöneteceği ve Mehmet Büyükekşi'nin geçmişte işte bu bahis, şike vesaire mevzularından sicilinin kabarık olduğu, Türk futbolunun bahis, şikenin eline geçeceğine ilişkin, bahis, şike gruplarının eline geçeceğine ilişkin bir video yaptım, yayınladım. Daha Mehmet Büyükekşi aday değildi yani. Kulislerde ismi geçiyordu. Sonra aday oldu, federasyon başkanlığını kazandı. Sonra bunlar başımıza geldi. Şimdi vay Mehmet Büyükekşi böyleymiş, şöyleymiş. Ya anlattık bunların hepsini zaten. Yani anlattık yani. Şimdi sürpriz bir şey yok. Devlet Bahçeli'nin Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır sözünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Devlet Bahçeli bütün stratejisini Tayyip Erdoğan'ın kavga vermesine devam etmesi üzerine kurmuş. Bahçeli diyor ki biz senin koalisyon ortağın herkesle kavga edeceksin. Toplumun bütün kesimleriyle, biz hariç bütün kesimleriyle kavga edeceksin. Şimdi de işte böyle hani Tayyip Erdoğan birinci parti olmayı kaybetti. Acaba yeniden yumuşar, yeniden demokratlaşır, toplumun diğer kesimleriyle yeniden köprüler kurmak için bazı adımlar atmaya niyetlenir filan diye. Halbuki Tayyip Erdoğan demokrasi sandıktır demişti. Bahçeli şimdi diyor ki demokrasi sandık değildir filan diyor. Yani kavga devam etsin istiyor Devlet Bahçeli. Bugünkü açıklaması da o kavganın devam etme, kavgaya benzin atma işiydi açıkçası. Ne anlattıysan çıkıyor diyor arkadaş. Alparslan Aslan geçen sene neden öldürüldü? Sizce bir de mahkeme cemaatçi gibi konuşuyor. Gerçekten bağlantısı var mıydı? Alparslan Aslan öldürüldü mü? İntihar etti benim bildiğim kadarıyla ama yavaş yavaş cezaevinde zaten akıl sağlığını kaybetmişti. Benim bildiğim bu tutulduğu hücrenin ortasına tuvaletini yapıyordu filan böyle bir kafa yemiş delirmişti. Zaten akli melekeleri çok yerinde olmayan böyle kendisini kahraman zanneden, Polat Alamdar izleyen bir modlara giren filan böyle çok akli melekeleri yerinde olmayan bir adamdı. Zaten o sebeple onu kullandılar o Danıştay, kanlı Danıştay baskında o sebeple kullandılar. Cezaevinde de tabii hücreye konulunca filan iyice kafayı yedi. Tabi orada neler yaptılar, nasıl davrandılar filan onu bilmiyoruz. Fatih Erbakan olası iktidara gelirse Erdoğan'dan farkı olur mu? Yani Fatih Erbakan'ın iktidara gelmesi için daha çok çalışması lazım. Ama orada Milli Görüş Hareketi'nin hangi parti tarafından temsil edildiğine ilişkin bir kırılma olacak. Hani bugüne kadar Saadet Partisi Milli Görüş Hareketi'ni temsil ediyordu. Fakat Fatih Erbakan hem Erdoğan'ın evladı olması vesilesiyle hem de aynı ideolojiden geliyorlar ve Milli Görüş Hareketi'nin liderliğini oynuyor Fatih Erbakan. Dolayısıyla asıl ilk tehlike Saadet Partisi'ne yönelik. İktidara yönelik bir tehlike olmaktan ziyade Türkiye'de İslamcıların odak partisi kim olacak ona yönelik bir kavga var şu anda. Ve Fatih Erbakan da iyi bir çıkış yakaladı açıkçası. Cevheri Bey yeni anayasa ile rejimi tamamen değiştirecek mi? Bunu yapabilirler mi? Yani şu an Tayyip Erdoğan'ın böyle yeni anayasa vesaire bunlardan ziyade daha büyük sorunları var. Başta ekonomi olmak üzere. Türkiye'nin içerisinde çalkantıya neden olacak pek bir şeyin içerisine girmez Tayyip Erdoğan. Girmek istemeyecektir. Ekonomi özellikle sıkıntıya sokacak. Çünkü yeni anayasa beraberinde çok tartışma getirir. Dolayısıyla yeni anayasayı yapabilecek mecellerin çok olduğunu düşünmüyorum. Cevheri Bey, Bahçeli neden Tayyip'e çok yakın? Aralarında ne var? Aralarında çıkar birliği var. Yani Devlet Bahçeli Tayyip Erdoğan'a devletin anahtarını verdi. Tayyip Erdoğan'a Devlet Bahçeli'ye devletin kadrolarını verdi. Yani bugün Türkiye'de muhalif kesimi ezen, cezaevlerindeki, gözaltı merkezlerindeki işkenceler filan bunların hepsini yapan MHP'li kadrolar yani. Muhaliflerin üzerine bu kadar şiddetli biçimde Tayyip Erdoğan kendi döneminde alınmış olan memurları yaptıramazdı. Yani AK Partili kadrolarla bu kadar şiddet yapamazdınız. Ama MHP'liler için bu kadar şiddet, işkence, insan hakları ihlalleri filan, devlet nizamının ortadan kaldırıldığı para, militer yapılar filan bunlar zaten MHP'lilerin alışık olduğu şeyler Devlet Bahçeli grubunun. Dolayısıyla da aralarındaki ilişki biri birine hizmet sundu, ona şiddet hizmeti, diğeri de diğerine devlet kadrolarını sonuna kadar açtı. MHP'liler hiçbir dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde kadrolaştıkları kadar kadrolaşamamışlardı. Hatta şunu söyleyeyim, koalisyon ortağıydı Bülent Ecevit, işte Devlet Bahçeli, Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit koalisyon ortaklarıydı. Devlet Bahçeli başbakan yardımcısıydı. MHP o zaman bile bu kadar kadrolaşamamıştı. Tayyip Erdoğan acayip kadrolaştırdı MHP'yi. Sinan Ateş dosyası ne olur, ne zaman patlar demiş Ömer Gültepe. Sinan Ateş'in eşi bugün Sözcü TV'de canlı yayındaydı. O yayını izlemenizi tavsiye ederim. Sinan Ateş dosyası Tayyip Erdoğan'ın elinde MHP'ye karşı kullanabileceği bir koz. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan ne zaman bu kozu kullanmak isterse Sinan Ateş dosyası o zaman patlayacaktır arkadaşlar. Çünkü Sinan Ateş dosyası Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından tespit edilmiş, yol verilmiş bir suikast dosyasıdır. Yani Tayyip Erdoğan ileride MHP'ye karşı bir koz olarak kullanabilmek için bu suikaste yol verdi. İzlediler, takip ettiler, her şeyi kayda aldılar. Ve şu an Sinan Ateş dosyası dediğiniz dosya hiyerarşik olarak azmettiriciliğin Devlet Bahçeli'ye kadar götürülebileceği bir dosya. Dolayısıyla MHP açısından çok tehlikeli bir dosya. MHP'nin kapatılmasından tutun da her şeye yol açabilecek bir dosya. Dolayısıyla da Tayyip Erdoğan ne zaman bu dosyayı Bahçeli'ye karşı, MHP'ye karşı kullanmak isterse o zaman iddianameye dönüştürülür. Şu an biliyorsunuz katiller elde, deliller elde, hiyerarşi elde, azmettiricilerle ilgili bilgiler elde. Her şey çözülmüş. Zaten MİT hemen getirdi dosyaya koydu savcılığın önüne. Bütün bilgileri yani. MİT takip etmiş bizatihi. Dolayısıyla her şey elde, iddianame çıkmıyor. Yani bir kişinin öldürüldüğü bir suikast. Yani toplu bir cinayet filan da değil. Ama yani yayınlamıyorlar. Neden? İddianameyi çıkarmıyorlar. Neden? Tayyip Erdoğan istediği zaman bu iddianameyi çıkaracak da ondan arkadaşlar. Evet. Bir soruya daha cevap vereyim. Cevheri Bey, neden Ahmet Davutoğlu topuna hiç girmiyorsunuz? İki kelimeyle pas geçiyorsunuz. Yani ağırlığı o. Yani Ahmet Davutoğlu ile ilgili çok şey anlatırım. Tayyip Erdoğan'a yaklaştıktan sonra işte yeni Osmanlıcılık hayallerini iktidara taşıması, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni empoze etmesi, Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı saçma sapan işler, ondan sonra Suriye politikasıyla işte Suriye'yi çok kısa sürede biz Türkiye olarak ya büyürüz ya küçülürüz filan mantığı, ondan sonra Suriye topraklarının bir kısmını Türkiye'ye katma hayalleri, bir şeyler filan. Türkiye'yi bu felakete götüren süreçte Ahmet Davutoğlu'nun suçu çok. Yani bunları uzun uzun anlatırız. Fakat yani şu anki o kadar gündemde esas üzerine gitmemiz gereken konular var ki, dönüp bu tarihteki bu rolünü Ahmet Davutoğlu'nun ortaya çıkarsan ne, çıkarmasan ne maalesef. Bak isimsiz biri iyi demiş. Ahmet Davutoğlu canlı yayın açtı, 5 kişi izledi demiş. 5 kişi çok çünkü adam seçime girdi, 30 bin oy aldı. Ya bir de öyle büyük lafları var ki, aynı Doğu Perinçek gibi. Diyor ki ben Anadolu'ya çıkarım, selamun aleyküm derim, herkesi peşimden sürüklerim diyor. Yani kendisinin böyle Anadolu'da, Türkiye'de böyle bir ağırlığı olduğunu vehm ediyor. Enteresan yani, enteresan. Yani bu psikolojik bir vaka yani. Ya kardeşim sen 30 bin oy aldın, ben olsam evimden dışarı çıkmam yani utancımdan yani. Eski başbakanlık yapmışsın, AK Parti genel başkanlığı yapmışsın filan. Hani şimdi Özgür Özel'le ilgili diyorum ya, bu %38 oyu filan sen aldın filan zannetme. Sakın bu yanlışın içerisine girme. Bak Ahmet Davutoğlu da 2015'teki 2 Kasım 1 Kasım seçimlerinde %49 oyu ben aldım zannetti. Bak görüyor musun, 30 bin oy alabildi. Yani oradaki olaylar çok farklıydı o %49'da. Ahmet Davutoğlu'nun ne payı vardı yani. Şimdi de yani böyle Özgür Özel sen kendinden zannetme bu işi yani. Hangi durum, toplumun hangi durumu bu oy durumunu ortaya çıkardı? Bunu iyi analiz et, bunu iyi oku ve bunu devam ettir yani. Yapman gereken şey bu. Kimse kendinden bilmesin bu başarıları yani. Kripto AKP'li Davutoğlu demiş. Yani kripto AKP'li olacak kadar bile ona bir değer verildiğini Adalet ve Kalkınma Partisi'nde zannetmiyorum arkadaşlar. Şu an Tayyip Erdoğan gel partiye katıl geri dese, kapılarımız açık dese gider ha. Onu da söyleyeyim. Cevheri Bey, bu Bahçeli kimden neden dayak yemiş? Ya dayak falan yediği yok arkadaşlar ya. Abartmayın, adam hakikaten düşmüş yani. Ha, Karabük hadisesini hatırlatmış biri. Ne güzel unuttuk değil mi hemen Karabük'ü? Oo, AIDS yaygınlaşmış. Onlarca yüzlerce AIDS vakası var Karabük'te. Ondan sonra siyahi öğrencilerle grup seks partileri, o bu filan, bir sürü şey değil mi? Unutuldu gitti. Türkiye'de gündemin üzerine gündem biniyor. Ya normal bir Avrupa ülkesinde bir yılda olan gündem Türkiye'de bir haftada oluyor. Hakikaten ya, acayip bir şey. Cevheri Bey, sizce şu an erken seçim tablosu olsa muhalefetin boy tablosu aynı çıkar mı? Birçok şeye bağlı. Yani doğru aday, doğru strateji, yani böyle millet hemen bana oy verecek mecbur filan, öyle bir şey yok yani. Yerel seçimler başka, yerel seçimlerde pek çok yerde doğru aday çıkardıkları için bu başarıyı, doğru aday ve doğru stratejiyle hareket ettikleri için bu başarı oldu. Yani şimdi de bir genel seçim olduğunda ben ülkeyi, ekonomiyi Tayyip Erdoğan'dan daha iyi yönetirim. Kadrolarım bunlar filan, bunları göz önüne koymak lazım. Bakın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk seçimi kazandığı seçimleri hatırlayın. Hatırlamayan gençler olacaktır 2002 seçimlerinde. Yani mesela Ali Babacan, Mehmet Şimşek, bunlar yurt dışından ekonomist olarak getirildiler. Bunlar anlatıldı topluma hep böyle yani. AK Parti'nin o kadroları filan, ilk bakanlar kurulları filan yıldızlar karması gibiydi. Bunlar hep anlatıldı. Partinin içerisinde Kürtler var, partinin içerisinde demokratlar, liberaller, aleviler, cemaatçiler filan. Bunlar hep anlatıldı topluma. Anlatıldı, anlatıldı ve topluma şu mesaj verildi. Biz daha iyi yönetiriz bu ülkeyi. Ve %35 oy verdi insanlar yani. İlk girdiği seçimde AK Parti. Şimdi de yani topluma bu inandırırsanız, ben daha iyi yönetirim derseniz size oy verirler. Ha buna inandıramazsanız, yanlış aday, yanlış strateji, yanlış kadro kurulumu, kadronun derin olmadığı, her şeyin kontrolde olduğu, küçük zihniyet filan, yıldızlar karması olmazsanız, o zaman yine gider millet Tayyip Erdoğan oy verir yani. Evet, Ali Koç neden çok zıplıyor? Sizce Tayyip neden ses çıkarmıyor? Yoksa Ali Koç'un elinde bir koz mu var? Yok. Yani Tayyip Erdoğan'la Koç ailesi arasında ticari ilişkiler açısından hiçbir sorun yok. Yani Koç ailesinin ticari durumu Erdoğan'ın iktidarı döneminde çok fazla büyüdü yani. Koçlar deve dönüştüler, daha da deve dönüştüler. Ve koçların herhangi bir ticari problemi olduğu zaman bürokrasi kademelerinde filan Erdoğan tarafından hallediliyor bunların hepsi. Koçlar Erdoğan'ı dinamitleyecek şekilde böyle mesela Koç grubu Aydın Doğan'ın arkasında dursaydı Aydın Doğan satmazdı mesela Doğan grubunu, Hürriyet gazetesini filan. Koç grubu yol verdi yani buna, biliyorsunuz gizli sahibi filan Koç grubu denirdi. Yol verdi. Ondan sonra Aydın Doğan da sattı yani. Dolayısıyla Koç grubuyla öyle Ali Koç'la filan Tayyip Erdoğan arasında öyle büyük problemler olduğunu filan zannetmeyin. Böyle büyük problemler yok. Futboldaki mevzular ayrı. Futboldaki mevzular ayrı dediğim gibi. Ha Tayyip Erdoğan şu an var ya Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını ister. Niye biliyor musunuz? Çünkü Fenerbahçeliler çok böyle güçlü bir lobiler yani. Ve bu şu an 50 tane derdi var Tayyip Erdoğan'ın. 51.sini istemez yani. Ama durum acayip değişik yani. Galatasaray dengesi var, o var, bu var. Federasyon acayip bir şey. Mustafa Koç'u sizce kim öldürdü? Yani öldürüldü mü bilmiyorum ama yani ölümü en azından doğru biçimde anlatılmadı. Yani tam şeffaf biçimde falan olmadı. Dolayısıyla orada hep bir şüphe oldu. Mansur Yavaş Van'la ilgili neden açıklama yapmadı? Yapmadı çünkü Mansur Yavaş'ın Van konusunda ben farklı, yani Van konusunda Van'a kayyım atanmış. Ondan sonra AK Parti'ye verilmiş. Mansur Yavaş'ın derdi değil ki. Mansur Yavaş öyle bir milliyetçi bir adam yani. Bunu kabul edelim yani Mansur Yavaş. Yani. Cevheri Bey, Özlem Gürses hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani iyi bir gazeteci. Ben Star gazetesinde çalışırken o da Star TV'deydi. Yani evet. Mustafa Koç sarayda Erdoğan'la görüştü. 2 gün sonra kalp krizi geçirdi. Evet, bu hep dile getirilen konulardan bir tanesi. Sedat Peker eski işi keresteciliğe döndü. Şu an o işi yapıyor. Yani o işi mi yapıyor bilmiyorum ama Sedat Peker'in iş yapmaya ihtiyacı yok. Yeter ki Türkiye'deki arazilerine el koymasın. Sedat Peker'in Türkiye'de milyar dolarlık arazisi var. İstanbul'da filan, oralarda filan. Biliyorsunuz Kartel Adliyesi'nin arazisi de Sedat Peker'in de filan. Hem de çok değerli kupon araziler var yani. Sedat Peker'in iş yapmaya da çok ihtiyacı yok yani de. İşte sıcak parayı döndürmekle ilgili biraz problem yaşıyordu. Onu da halletti. Nasıl hallettiğini anlattım size. Ekrem İmamoğlu hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye ileriye taşıyabilir mi? Arkadaşlar böyle bir tane lider gelecek, hepimizi kurtaracak, Türkiye'yi ileriye taşıyacak. Böyle bir şey yok. Yani birisi geldiği zaman önemli olan demokrasi. Yani medya özgür olacak, yargı bağımsız olacak, kurumların hepsi işleyecek. Kurumların hepsi işlediği zaman oradaki lider de rayında gider. Lider yeter ki rayında kalsın. Raydan çıktığı zaman medya eleştirsin, haksızlık yaptığı zaman yargı üzerine gitsin filan. Lider rayında kaldığı zaman o ülke ilerler zaten. Ya bakın mesela şu an Almanya'ya filan, başka ülkelere filan bakın. Lider değişiyor, ülkenin gelişiminde çok bir fark olmuyor yani. Rayında gidiyor her şey. Lider bir şey yanlış yapacaksa kendi meşrebine göre filan medya eleştiriliyor, yargıdan karar çıkıyor filan. Rayında bir karar çıkartıyor yani. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu da iktidara geldiğinde... Yani Erdoğan'ın şu an sahip olduğu bu başkanlık sisteminde şu an sahip olduğu güç var ya, o sistemde bir revizyon olmadan bu gücü Ekrem İmamoğlu'na verelim. 2 yılda diktatör olur Ekrem İmamoğlu da başımıza. Dolayısıyla bu sistemin değişmesi lazım. Her şeyin bir adama bağlı olduğu, padişahlıktan beter bir sistem kurdu Tayyip Erdoğan. Bu her şeyin bir adama bağlı olduğu sistemden vazgeçilmesi lazım. Medyanın özgür olması lazım. Sana göre bana göre medya olmaktan çıkması lazım. Medya patronlarının bağımsız, kamudan ihale alamayan patronlara dönüştürülmesi lazım. Dolayısıyla ondan sonra yargıda bağımsız hale getirilmesi lazım. Yargıç garantisiyle vesaire kurumlar bağımsız olması lazım. Ondan sonra Ekrem İmamoğlu güzel bir lider olur. Yani Türkiye'de hatırlarsanız kurumların en bağımsız olduğu dönem 2000 ile 2010 arasındaki dönemdi. Bu da neden? Avrupa Birliği reform paketlerini başlatmıştı Ecevit hükümeti. Erdoğan iktidarda devam ettirdi mecburen. Ondan sonra ilk yıllarda. Avrupa Birliği reform paketleri sayesinde kurumlar bağımsız oldu, medyanın çeşitliliği arttı filan. AK Parti'nin o ilk yıllarda çok iyiydi. Ekonomi tavan yaptı yani. Türkiye'nin milli geliri filan yükseldi. Yargı bağımsızlığı ile ilgili Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye en yüksek notları verdiği dönemdi yani. 2005 ile 2010 arası. Sonra Erdoğan tek adamlığa döndü 2010'dan sonra. Sonra dibe gittik yani. Dolayısıyla kurumlar güçlü, medya güçlü, medya bağımsız, kurumlar bağımsız hale gelirse Ekrem İmamoğlu da güzel lider olur, başkası da güzel lider olur. Yeter ki sistem olsun. Sistem. Sistem olmadan adamlara bağlı olmaz bu iş yani. O gidiyor, bu geliyor, o yıkıyor, o yakıyor, o imar ediyor. Böyle bir şey olmaz yani. Fahri Kasırga dosyasını ne zaman yayınlayacaksınız? Evet ya, onu da yayınlamam gerekiyor. Haklısın yani. Evet. Birisi Fuat Avni'ye ne oldu demiş. Öldü herhalde. Cemal Engin-Yurt çok güzel muhalefet yapıyor değil mi Cevheri Bey? Yapıyor kendince bir şeyler. Erdoğan'dan sonra kim gelir? Erdoğan'a göre bir Bilal gelir. Ama kimin geleceğine okyanus karar verir. Uzan hakkında ne düşünüyorsunuz? Uzan eski patronum biliyorsunuz. Cem Uzan. Yani pek çok yanlış yaptı. Yani Türkiye'de usulsüzlükler de yaptı. Onu da söyleyeyim yani. Usulsüzlüklerin cezası bu kadar kesin mi olmalıydı? Yani normalde Türkiye'de evet Cem Uzan bazı usulsüzlükler, yolsuzluklar diyebileceğimiz şeyler yaptı Uzan grubu. Vergiden tutun da başka meselelere kadar. Ama el konulan mal varlığıyla karşılaştırıldığımızda yani haksızlık yapıldı adama yani. Yaptığından çok fazlasına el konuldu yani. İşte bankası battı falan ama yaptığından çok fazlasına el konuldu. Orada Tayyip Erdoğan fırsat bu fırsat tamamen yok edeyim bunu. O zamanlarda işte batık banka işleri falan çok popülerdi. Batık banka patronlarına kimse acımıyordu Türkiye'nin ekonomik krizden yeni çıktığı yıllarda. Cem Uzan da bütün varını yoğunu aldı Tayyip Erdoğan. Halbuki o bankalardaki batık işte enerji meselelerinde yapmadığı şeylerden falan hadi mal varlığının %60'ı %70'i gitsin ama her şeyini yağmaladılar. Orada bir haksızlık yapıldı. Evet arkadaşlar bugünkü canlı yayınımızı burada keselim. Sorular geliyor. Teşekkür ederim. Ama başka canlı yayınlarda da bu sorulara cevap vermeye devam edeceğim. Dediğim gibi salı günleri canlı yayın yapıyorum. Perşembe günleri video yayınlıyorum. Pazar sabahları video yayınlıyorum. YouTube'un iktidarın baskısı nedeniyle bana uyguladığı algoritma engellerini aşabilmek için bir VPN kullanın kanalımın hepsini görebilmek için. İkincisi videolarımı gördüğünüz zaman lütfen beğenin. Paylaşın, bana her türlü destek verin. Gazeteciliği devam ettirebilmem. Ancak sizin desteklerinizle, izlemenizle ve ilginizle mümkün. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında, bir sonraki videoda görüşmek üzere.